Ayrım 27.
Epilog. Son söz. Sahne bir Türk dağ köyünün halk odasıydı. Dağın kayalık yamacına yapışmış olan köyün toprak evleri vadinin üretken toprağına doğru bakıyordu. Köyün erkekleri batılı konuklarla tanışmaya çok istekliydiler. Ve akşamın alacakaranlığının kehribar rengi ışığında sorular birbirini kovalıyordu. Türkiye'nin dış politikası tartışılmaktaydı. Grubun en çok konuşan üyesi olan yaşlı adam, kendi harp anıları konusunda cehalet karanlığına gömülmüş bu konuğu aydınlatmaya çalışan tipik bir Türktü. Yaşlı adam Moskov'la, Türklerin Ruslara verdiği isim, sayısız kez savaşmıştı. Yüzyılın başında Kuzey Afrika'daki Trablus ülkesinde çarpışmıştı. Şaşkın konuk, Türkiye'nin o günlerdeki düşmanlarının Moskovlar değil, İtalyanlar olduğunu söylemek için araya girdi. Hararetle itiraz etti yaşlı adam. O savaşta da Ruslara karşı savaşıyorlardı. Ardından kuzeydeki menfur komşuyla çarpıştığı savaşları sıralamaya başladı. Onunla bu yüzyılın başında Balkanlarda çarpıştığını söyledi. Osmanlı İmparatorluğu o sırada Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılarla savaş halindeydi. Tarih kitaplarının yazdığına göre. Ama yaşlı Türk ve komşularına göre düşman Moskov'tu. Dünya Savaşı sırasında Kafkasya dağlarında ve ovalarında çarpışmış oldukları gerçekten de Ruslardı. Anlatımının burasına geldiğinde yaşlı adam sesinin tonunu yükseltti. Büyük Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in kumandası altında da Ruslarla savaşmıştı. O savaştaki Moskovlar ise kuşkusuz Yunanlılardı. Bununla birlikte onun ve okuma yazma bilmeyen köylülerin gözünde İtalyanların, İngilizlerin, Yunanlıların ve diğer düşmanların hepsi Moskovlardı. Öyleyse bu ulusal ruhun içine işlemiş bir Türk geleneğiydi. Moskovlar yeryüzünün altıda bir büyüklüğünde, ana kara ölçülerinde bir ülkeye sahip olmuşlar. Ama gene de önemli deniz ve ticaret yollarına, güneyin sıcak denizlerine, bir çıkış noktaları olmadığı için bu toprak onlara yetmemişti. Tek çıkış yolları olan boğazlar Türklerin elindeydi. Moskovlar pek çok kez bu su yolunu Osmanlıların titrek ellerinden çekip almaya çalışmıştı. Rusya binlerce penceresine karşın bir tane bile kapısı olmayan bir kabus köşkü gibiydi. Mustafa Kemal dış politika hiçbir zaman inanç nesnesi haline getirilmeyecektir diye ilan etti. Gene de yaşlı köylünün savaşa dair tanıklığında kendini ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin Rusya'ya karşı tutumu tam da böyle bir inanç nesnesine dönüşmüştü. Büyük savaştan sonra Batılıların gözünde Türk hala tanımlanamaz durumdadır. Mustafa Kemal Türkiye'nin tüm enerjisini ölü imparatorluğun pisliklerini temizlemeye ve cumhuriyeti kurmaya hasretmişti. Bunun için yabancı sermayeye ve teknik yardıma ihtiyacı vardı. Batılıların gözünde batı sınırları boyunca düşman ülkelerinden oluşan bir güvenlik kuşağı tarafından buzlu geniş topraklarına kapatılmış olan Rusya'da tanımlanamaz nitelikteydi. O da geçmişin çöplerinden kurtulmak ve tarım ülkesini sanayileşmiş topraklara dönüştürerek yeni bir uygarlık kurmak zorundaydı. Uluslararası toplumdan tard edilmiş bu iki serseri bu nedenlerle birbirlerinin kucağına atıldı. Rusya o günlerde Kemal'in Türkiye'sine mali ve teknik yardım elini uzatan tek ülkeydi. Atatürk'e bir ekonomik model sağlayan da Sovyetlerin 5 yıllık planı oldu. Komünizmden hiç yararlanmamakla ve Türkiye'nin cenin halindeki kendi soluna çok katı davranmakla birlikte Türkiye'nin dış politikasını değiştirdi. Onun sağlığında Moskovlar Türkiye'nin düşmanı değillerdi. Ne ki Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye geleneksel politikasından döndü. Ancak Rusya'da artık zayıf ve Türkiye'nin dostluğuna muhtaç bir ülke değildi. Kemal'in yönetimi sırasında diğer temel siyasi değişiklikleri de yapıldı. Yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu o melun yarımadayı Balkanları kan ve gözyaşlarına boğarak yönetmişti. Türkler nefret edilen ve kanlı tiranlardı, ancak küçük bir azınlıktılar. Öte yandan parya konumundaki Sırplar, Bulgarlar, Romenler ve diğer birçok millet mazlum çoğunluğu oluşturuyordu. Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürmek için yüzyıllar boyunca Balkan uluslarını birbirinin üzerine salarak böl ve yönet politikasını kullanmıştı. Balkanların adını kötüye çıkaracak şekilde burada uzun yıllar devam eden kan ve ateşin sebebi buydu. En şiddetli olanı da iki yakın komşu olan Türkler ve Yunanlılar arasındaki nefretti. Haliç'teki Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki kutsal emanetleriyle Helen kültürünün mirasıyla ikinci Roma olarak adlandırılan İstanbul çevresinde odaklaşmış eski Doğu Roma İmparatorluğunu ezenler Osmanlı Türkleriydi. Bizzat Kemal de Yunanlılar da büyük acılar veren derin yaralar açmıştı. Bununla birlikte Kemal artık bütün diğer saçmalıklarla beraber bunun da fırlatılıp atılması gerektiğini anlamıştı. Balkan Yarımadası'nın artık savaş ve nefretin simgesi olarak kalmaya takati yoktu. Türkiye gibi Balkanlardaki komşularının da barışa ihtiyacı vardı. Balkanların Valhallası'ndaki ölü cengaverler ruhani gözlerini dikip Türk'ün bundan sonraki eylemini şaşkınlıkla bekliyor olmalıydılar. Dipnot: Valhalla, İskandinav mitolojisinde ölmüş savaşçılar evi. 9 Şubat 1934'te Kemal'in delegesi Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'la birlikte Balkan Paktı'nı imzaladı. Antlaşmada karşılıklı anlayış ve uzlaşma ruhundan hareketle deniyordu. Balkanlarda barışın sürekliliğine katkıda bulunmak arzusunda birleşen, imzacı delegeler Balkan sınırlarını koruyacaklarını karşılıklı olarak garanti ediyorlardı. Bu Balkan Antantı'nın başlangıcıydı. Kemal, Balkanların adının artık barışla birlikte anılmasının gerektiğine karar vermişti. Türkiye'nin aynı zamanda Asya uluslarıyla olan sınır çekişmelerinden kaynaklanan dış politika sorunları da vardı. Kemal'in temsilcisi 7 Temmuz 1937'de Afganistan, İran ve Irak'la Sadabat Paktı'nı imzaladı. Antlaşmayı akdeden taraflar diğerlerinin iç işlerine müdahale etmekten kesinlikle kaçınan bir siyasi izleyeceklerini kabul ederler. Taraflar ortak sınırlarının dokunulmazlığına saygı göstereceklerinde ve ortak çıkarlarını ilgilendiren bütün uluslararası anlaşmazlıklarda karşılıklı olarak danışmada bulunacaklarında anlaşmışlardı. Kemal'in en büyük eseri Türk Boğazları'nın statüsünde meydana getirdiği devrimci değişiklik olmuştu. Bu su yolu Osmanlı yenilgisinin hemen ertesinde Türklerin elinden alınarak uluslararası bir komisyona teslim edilmişti. 1930'ların ortasında değişiklik için uygun zaman gelmişti. Kemal savaşa hazır birlikleri olan acil ihtiyacı anlamıştı. Aşırı milliyetçilik artık yaşamını ülkesi için feda etmesinin insanın kendisinin en soylu ifade tarzı olduğunu ileri sürerek savaşı yücelten yeni bir biçim, faşizm almıştı. Yeryüzünün en duyarlı bölgelerindeki saldırgan uluslar anlaşmazlıkları körüklemekteydiler. Antlaşmayla bağlı oldukları yükümlülükleri korumak üzere Japonlar Çin'e ait toprakları işgal etmişlerdi. Amaçları Doğu Asya'nın denetimini ele geçirmekti. Ardından 1935'te İtalya, Doğu Afrika'daki son bağımsız ülke olan Etiyopya'yı işgal etti. Ertesi yıl İspanya'da mücadele halindeki iki gücün sağ ve sol cephelerin fiziksel ve ideolojik silahlarını sınadıkları bir zemine dönüşecek olan iç savaş patladı. İspanya İç Savaşı 2. Dünya Savaşı'nın kostümlü provasını oluşturdu. Kemal güçsüz olması halinde gidişatın Türkiye'ye kaçınılmaz olarak girdabın içine sürükleyeceğini anladı. Artık Türkiye'nin kendi can kurtaranının Boğazların denetimini geri almasının zamanı gelmişti. O günlerde ulusların önce istediklerini kapıp sonradan konuşmaları adettendi. Ama Kemal önce konuşmaya karar verdi. Boğazlar sorununu çözmek üzere bir konferansın toplanmasını istedi. Konferans 1936'da İsviçre'nin Montreux kentinde toplandı ve hala yürürlükte olan yeni bir antlaşma kalemi alındı. Su yolunun denetimi ile birlikte üzerinde istihkam kurma hakkı Türk hükümetine devredildi. Yeni antlaşma savaşta ve barışta gemilerin boğazlardaki gidiş gelişlerini de düzenledi. Bu eski ve yeni Türkiye hakkında çok şey anlatan bir örnekti. O günlerde pek az ülke sahip olduklarından hoşnut görünüyordu. Türkiye'nin olağanüstü kayıplarını kabullenebilecek ülke sayısı ise daha da azdı. Buna rağmen Kemal yalnızca Türk topraklarını istiyordu. Ne daha çok ne daha az. O Türklerin babası Atatürk olarak adlandırılıyordu. Orta Doğu'nun babası değil. Kuşkusuz bazen neyin Türk olduğu ve neyin olmadığı bir yorum sorunu olmuyor değildi. Örneğin Kemal adı İskenderun sancağı olan, aynı zamanda Hatay olarak bilinen, Anadolu'nun Doğu Akdeniz'de yarı tropik iklimli uzantısının Türk toprağı olduğunun kabul edilmesini sağladı. Bu bölge ve çevresindeki yüzlerce kilometrelik alan Osmanlılara aitti. İmparatorluğun ölümünden sonra bu bölge Fransız mandası altında yeni kurulmuş bir Arap ülkesi olan Suriye ile birleştirilmişti. Kemal, bölgede yaşayan halkın çoğunluğunun Arap değil Türk olduğuna ve buradaki nüfusun da kendi ulusuna katılması gerektiğini inanıyordu. Araplar ve Fransızlar ise tersini inanmaktaydılar. Kim haklı, kim haksızdı? Sonuç olarak sorun Atatürk'ün istediği biçimde çözüldü. İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyordu ve Fransızların Türklerin dostluğuna ihtiyacı vardı. Türkiye onlara Batı Asya'nın Icepace Fatal parçası olarak görünüyordu. Öyle ki bu parçaya sahip olmak bir savaşın sonucunun belirlenmesine yardım edebilirdi. Böylece Kemal önemli bir liman kenti olan İskenderun'la birlikte Hatay'ı elde etti. Kemal'in bölgesel sorunlar konusundaki tavrı akılcıydı. Ancak onun da kör noktaları vardı. Ülkesinde yalnızca Türklerin bulunmasını istediği halde halkın her ferdi Türk değildi. Anadolu'nun doğu sınırlarında yaşayan ve bir Farsça diyalekti konuşan inatçı dağlılardan oluşan bir ırk olan Kürtleri Türk olarak varsayıyordu. Onları dağ Türkleri olarak adlandırıyor ve sert yönetimine karşı ayaklandıkları zaman onları şiddetle bastırıyordu. Hatta Irak krallığından sınıra bitişik bir toprak parçasını bu dağ Türklerine ait olduğu gerekçesiyle talep etti. Ancak almayı başaramadı. Gene de Türkiye'nin Orta Doğu'nun en zengin petrol yataklarından birine sahip olan Irak'taki Musul bölgesinde bu dilin konuşulmasından yararlanması mümkün olduğu halde yapmadı. Aslında durağan bir dünyayı seyretmeye alışkın Orta Doğu güneşinin altında Kemal'in siyasaları yepyeni bir şeydi. Daha geniş fikirleri, global bir siyasası da var mıydı? Evet vardı ve o dönemde özellikle dünyanın o bölümünde bunun olması çok ilginçti. Yaşamının sonlarına doğru Kemal şöyle diyordu. Tüm dünya tek bir vücut ve uluslar da onun organları olarak düşünülmelidir. Hiçbir zaman dünyanın uzak köşelerindeki sorunları aldırmam dememiz mümkün değildir. Tersine bu sorunlar bizim ilgi odağımız olmalıdır. Ebedi barışı sağlamak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Yeryüzünün her parçasında sefaletin yerini refah almalıdır. Böyle bir dünyanın yurttaşları hasetten, nefretten ve hırstan özgür olacaklardır. Tek dünya teriminin kullanım alanına girmesinden çok önce Mustafa Kemal onun özünü tanımlamıştı. 2. Ünlü bir yazar ve Atatürkçü olan Halide Edip, Batı Anadolu'nun uzak köşelerinde komşuları ve akrabalarının cesetlerinin bulunduğu evlerinin külleri üzerinde otururken, Avrupa'nın bir ülke mi yoksa bir insan mı olduğunu güç bela öğrenmişlerdi diye yazmıştı. Fakat onun Türkiye'deki sayısız dertlerin sebebi olduğunu biliyorlar ve tekrar tekrar söylüyorlardı. Zavallı Türk köylüsü Avrupa denen adama ne yaptı ki bize böyle eziyet ediyor? Mustafa Kemal'in ülkesindeki mücadele ettiği işte bu tür bir cehaletti. Yönetim üzerine aldığı zaman Türkiye'nin 40 bin köyünde yalnız 350 bin çocuk okula gidiyordu. Osmanlıların zamanında standart okul camilere bağlı olan medreseydi. Çamurla kaplı tepelerde oyulmuş mağaralar okul olarak hizmet verir ve çocuklar çıplak döşemede otururlardı. Kullanılan öğretim donanımları basit, her şeyden önemlisi de ucuzdu. Bu donanımlar lekeli, eski bir Kur'an, açlıktan ölmek üzere bir öğretmenle değneğinden ibaretti. Öğretmen, kutsal kitaptan bir cümle, bir sure okur, çocuklar da hep birlikte tekrar ederlerdi. Yeterince yüksek sesle bağıramayanlar değneği kafasına yerdi. Öğrenciler Türk, okunanlar ise anlamadıkları bir dil olan Arapça idi. Cumhuriyet Türkiye'sinin yönetiminde ikinci adam olan İsmet İnönü, Atatürk'ü profesör olarak adlandırıyorken, diğerleri ona baş öğretmen adını veriyorlardı. Kemal, halk eğitimi demişti. Devletin en verimli ve önemli görevidir. Ardından çok anlamlı bir şekilde şunu eklemişti. Gerçeği içine işleyen bakışlarla incelemeli ve deney dünyasında onu iyice kavramalıyız. Bilginin yalnız sağlık ve bolluğun değil, aynı zamanda ulusal yücelişin de kapılarını açarken cehaletin hastalık ve yoksulluğa yol açtığını söylemişti. En tanınmış reformlarından olan şapka reformu bile aslında onun halkın eğitimine yönelik derin ilgisinin bir tezahürüydü. Türkleri feslerini bırakmaya zorlayışı onun eğitsel şok tedavisinin bir parçasıydı. Aslında bir adamın kafasının üstüne ne giydiğiyle değil, kafasının içindekilerle ilgileniyordu. Kemal'in Türkiye'sinde eğitim yolunu tıkayan çok sayıda engel vardı. Onun sahip olduğu ulus öğretmen ve öğrencilerden değil, yönetici ve cengaverlerden oluşmaktaydı. Her zamanki gibi büyük bir acele içinde ancak ölümünden sonra tamamlanacak olan bir eğitsel reform programı hazırladı. Köy enstitüleri çevresinde odaklaşan bir program benzersizdi. Başlangıçta sayıları pek azken kısa sürede sayıca büyüdüler. Ülkenin bütün stratejik bölgelerinde kurulan bu enstitülerde küçük çocukları eğitmek üzere daha büyük yaştaki zeki çocuklara öğrenim görüyorlardı. Sistemin işleyişi böyleydi. 5 yıllık ilk öğrenim döneminden sonra zeki çocuklardan oluşan gruplar öğretmen eğitimine seçiliyorlardı. Seçilenler yine 5 yıl boyunca öğrenim görecekleri köy enstitülerine gönderiliyorlardı. Olağan müfredatın yanı sıra en iyi öğretim yöntemleri, hıfz-ı sıha ilkeleri ve çiftçilik öğreniyorlardı. Mezuniyetlerinden sonra çok amaçlı işlevler görmek üzere köylerine dönüyorlardı. Birinci işlevleri çocuklara öğretmenlik yapmaktı. Aynı zamanda yetişkinlere de örneğin bir adam değilse Avrupa'nın ne olduğunu ilişkin ve buna benzer faydalı bilgileri veriyorlardı. Eğitmenler yine hijyen ve gelişkin çiftçilik yöntemleri konusunda bilgiler veriyorlardı. Halkın ve devletin ortak çabalarıyla okullar da inşa edildi. Çamurdan yapılmış saraya bakan kurşuni ve son derece kasvetli eski okulların tamamen zıttı, beyaz hatta çekici görünümlü bu yapılar yeni çağı temsil ediyorlardı. Bu okullar çağdaşlaşma araçları ve büyük ulusal emeğin simgeleriydiler. Okullar genellikle birkaç köye birden hizmet veriyorlardı. Çevre köylerden çocukların bu okullara ulaşabilmeleri için yolların yapılması gerekiyordu. 15 yıl içinde köy enstitülerinden mezun olan 3000 eğitmen inşa edilen 10.000 okulda görev yapmaya başlamıştı bile. Bu gerçekten de tüm eski sistemi çatırdatan bir programdı. Hem yüksek öğretim hem de yetişkinlerin eğitimi Kemal'in dikkatini yönelttiği konulardı. Entelektüel elitin öneminin farkındaydı. Ulusal çağdaşlaşma süreci içinde eğitim görmüş kişiler bir tür elektrik santrali olarak işlev göreceklerdi. Aradığı fırsatı ona Orta Avrupa'daki otoriter eğilim, özellikle de Hitler Almanya'sındaki karanlık çağlara dönüş sağladı. Almanya'da 3. Reich aklın değil adalenin, süpermenin çağıydı. Hitler 1933'de iktidara gelişinden hemen sonra şunu ilan etmişti. Alman ana vatanı çok fazla bilgiye sahiptir ve bu onun fiili sıçramalarına engel olmaktadır. Bizim asıl ihtiyaç duyduğumuz şey irade, irade ve gene iradedir. Alman bilimi ülke dışına göçe başladığında Kemal göçmen profesörlere ülkesini açtı. Yabancı profesörlerin yardımıyla İstanbul'da bir tıp fakültesi kurdu. Ankara'da bir siyasal ve sosyal bilimler okulu oluşturdu ve mühendislik, tarım ve ticaret üzerine eğitim verecek okullar açtı. Aynı zamanda diğer ulusların yaratıcı öğretim yeteneklerini de ülkesine çekti. Okul sıralarında oturmak için fazla yaşlı olanların eğitim sorunlarını görmezlikten gelmedi. Batı Anadolu köylüsünün Avrupa'sının bir insan olduğunu düşünmesini istemiyordu. Kafasında bu düşüncelerle bütün ülkede halk evleri ve daha küçük yerleşim birimlerinde de halk odalarını kurdu. Bu toplumsal merkezler çeşitli etkinliklere yönelik olarak çalışmaktaydılar. Bazılarının yetişkinlere okuma, yazma ve hesap öğretme imkanları vardı. Halk odaları ve evlerinde gazeteler ve kitaplar mevcuttu. Bu merkezlerdeki radyolar kırsal kesim halkına çok daha geniş ufuklar açtı. Daha büyükçe olan halk evlerinde dispanser ve yüzme havuzları vardı. Kemal bunlar aracılığıyla kahvelerin aptallaştırıcı etkilerini ortadan kaldırmayı umuyordu. Nihai olarak öğrenme, okuma, spor yapma coşkusunun sağlayacağı doyumun halkın geleneksel kadercilik ve uyuşukluğunu aşındıracağını umuyordu. Genç kuşağın eğitilmesi alanında Mustafa Kemal'in hoşnutluğunun iyi bir nedeni vardı. Genç, meraklı bir kuşak, yalnız Türkiye'deki olaylarla değil, tüm dünyayla ilgilenen yeni bir kuşak yetişmeye başlamıştı. Bunların kimisi hükümet hizmetine alınabilirdi ve diğerleri de eğitme görevine başlayacaklardı. Yine bunların bazıları Rum ve Ermeni azınlıkların gitmeleriyle bıraktıkları boşlukları doldurarak tüccar, sermayedar ve entelektüeller olacaklardı. İyi eğitimli Türk profesyonelleri ulusun entelektüel ufkunu değiştirmeye başladılar. Bununla birlikte daha yaşlı kuşağın batılı bir ateş zerk edilmiş, vaat edilmiş yeni Türk ülkesine doğru yönlendirilmeleri kolay olmuyordu. Eski zaman adamlarının çoğu kendilerine hiçbir sonuca ulaşmayan, düşüncelerde kaybetmek üzere kasvetin zehirleyici boşluğunu atarak kahvelere gitmeyi sürdürüyordu. Kemal, yaşlı nüfusun eğitimine ilişkin çabalarının sonucu konusunda düş kırıklığına uğramış mıydı? Uğramıştı. Çünkü o daima aceleciydi, sabırsız bir insandı. Daha az sabırsız davranmış olsaydı, genç kuşağın içindeki canlanma ona cesaret verebilirdi. Bu aslında yeniden diriltilmiş Türkiye'nin en büyük umudu ve Mustafa Kemal'in de en büyük başarısıydı. 3. Kemal'e göre Batı'nın bir sembolü de fabrika bacalarından tüten dumandı. Kendi pamuğunu elbiseye ve kendi demir filizini çeliğe dönüştürmeyi başarıncaya dek Türkiye müstemleke köleliğinden kurtulamayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu köylü bir imparatorluk olduğu için zayıftı ve yalnızca makine bir ulusu zenginleştirebilirdi. Kemal dümenin başına geçtiğinde Türkiye resmi kayıtlara göre 65.246 sınai kuruluşa sahipti. Ne var ki sanayinin tamamında 100'den fazla işçi çalıştıran kuruluş sayısı yalnızca 3'tü. Türk hiçbir zaman makinelere hizmet etmeyecekti. Türk tüccar ve sermayedarlarının sayısı gerçekten çok azdı. Böyle aşağılık işler Ermenilere, Rumlara ve Yahudilere bırakılmıştı. Yurt dışında araştırma yapan eğitimli Türkler bile onlara çok sıkıcı bir bilim olarak görünen ekonomiyle hemen hiç ilgilenmiyorlardı. Bunun nedeni geleneğin doğulu düşünce tarzında sağdığı derin köklerdi. Eski olan her şey saygıdeğer atalar tarafından kutsallaştırılmıştı ve bu yüzden de iyiydi. Güneşin altında oturup dinlenmek bu kadar keyifliyken çevrede koşuşturup durmanın ne yararı vardı? Kaderciliğin vekarı ve sükuneti doğulu yaşama derinlemesine nüfus etmişti. Aynı zamanda her yerde hazır ve nazır vergi memurlarının özel dikkatine yol açmasından dolayı da ticaret kârsız bir uğraştı. Yeni moda düşünceler şeytan işiydi. Elektrik ışığı da şeytan işiydi. Mum ise cennetin armağanıydı. Ne var ki Kemal yalnız aydınlanmak için değil, enerji kaynağı olarak kullanmak için de elektrik istiyordu. Bu açıdan da çılgınca bir acele içindeydi. Fakat Türkiye bu yepyeni yolda sermayeyi, teknik yöntemleri ve bu öncülük itkisini nereden sağlayacaktı? Osmanlı İmparatorluğu sanayi, nakliye ve kamu hizmetleri için fonları temel olarak dış kaynaklardan sağlamıştı. Kuşkusuz faizler, fahiş kazananlar da yabancı efendiler oluyordu. Kemal Osmanlı Diyun-u Umumiye İdaresi'nin işleyişine aşinaydı. Yabancı borçlar, devlete sokulan müdahale hançerleri ve yabancı denetiminin araçlarıydı. Mısır bu yüzden bir İngiliz sömürgesine dönüşmüştü. Kemal bu tarihi sürecin yeniden başlamasını istemiyordu. Ayrıca iflas etmiş durumdaki Türk'ün batılı yabancı sermayeyi elde etmesi zaten mümkün değildi. Yabancı sermayeye ulaşamadığına göre Türkiye'nin sanayileşmesini başlatmak için yerli sermaye bulmak mümkün müydü? Türkiye'de bazı zengin insanlar vardı. Fakat bu varlığı kendine özgü yatırım alanlarına yöneltiyorlardı. Türk varsılı parasını ya altına ve emlaka yatırıyor ya da hisse senediyle çoğaltıyordu. Ama çoğunlukla batıdaki güvenilir yabancı hisse senetlerine yatırmayı tercih ediyordu.